Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değil. Güney İran'ın mavi sularında akan binlerce yıllık İran medeniyeti, kültürü ve kimliğinin öyküsüdür. Tarihi yazıtları incelemekten, uluslararası belgeleri incelemeye kadar herkes, hiçbir çabanın değiştirmeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Fars kalmıştır ve Fars olarak da kalacaktır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'i, bu ebedi suyun adıyla ölümsüzleştirilen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırma anlatısıdır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'ini takip edenlere selamlar. Bugün belgelenmiş ve tarihi yolculuğumuzun bir başka bölümünde bu eski su yolunun tarihinde yeni bir sayfa açmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bizi eski ufuklardan İslam medeniyetinin şanlı çağlarına götüren bir yol. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Önceki bölümlerde Pers Denizi adının izlerini Ahameniş yazıtlarında, Yunan haritalarında ve Sasani metinlerde aramıştık. Sadece coğrafi bir terim değil, aynı zamanda tarihin geride bıraktığı bir toprak parçası olan İran'ın kimliğinin ve ihtişamının da bir simgesi olan bir isim. Şimdi bu eski anlatının yeni bir bölümü önümüzde. Sasani İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte İslam yönetimlerinin dünyanın büyük bir bölümünü kontrol altına aldığı, doğuda Maveronnahir'den batıda Fas ve Endülüs'e kadar uzanan bir alanı kapsayan dönem. Ancak bütün bu gelişmeler ve güç kaymaları arasında bu büyük su yolunun adı Fars Denizi olarak kaldı. Hükümdarların değişmesine ve yeni medeniyetlerin ortaya çıkmasına rağmen özgünlüğünü ve tarihi statüsünü koruyan bu denizin İran topraklarıyla olan derin bağını hatırlatan bir isim. Bu bölümde antik makaleleri ve Orta Çağ coğrafyacılarının ayrıntılı metinlerini, belgeleri ve Pers Denizi haritalarını adım adım incelerken bizi izlemeye devam edin. Mürekkeple değil, bir medeniyetin hafızasıyla çizilmiş haritalar, bin yıldır İslam yazıtlarıyla Fars Körfezi'ni gerçek ismiyle tarihin göbeğinde canlı tutan bir medeniyet. Hicri takviminin ilk asırlarında İslam hilafetinin sınırlarının hızla genişlemesiyle birlikte İslam dünyası yeni bir ihtiyaçla karşı karşıya kaldı. Birleşik İslam milletinin parçası olan toprakları tanımak. Bu dönemde coğrafya yazımı artık yalnızca hava durumunu anlatmak veya kervan yollarından bahsetmekten ibaret değildi. Aksine Endülüs sınırlarından İndus kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölgenin düzenli yönetimi için bir zorunluluktu. Bu zorunluluk yeni bir coğrafya yazısı türünün doğmasına yol açtı. Kitabül Mesalik vel Memalik. 9. yüzyıldan itibaren yazılan bu eser, alışılmış raporlamaların ötesine geçerek sınırlar, şehirler, yollar ve limanlar hakkında bilimsel bir formatta detaylı görüşler sunuyordu. İslam dünyasına coğrafya bilgisinin, kamu yönetiminin ve kültürel anlayışın gelişmesinde önemli rol oynamışlar ve daha sonraki coğrafyacılar tarafından sürdürülen bir geleneğin kurucuları olmuşlardır. Bu eserler sadece kendi dönemlerinde değil, sonraki yüzyıllarda da coğrafya, tarih ve kültür araştırmaları için önemli kaynak olarak kullanılmıştır. İslam coğrafyasının ilk ve belki de en eski eserleri arasında İbni Hordad Beh'in yazdığı El-Mesalik vel-Memalik adlı eser yer alır. Hicri 3. yüzyılın ortalarında Abbasilerin Me'mun Halifeliği sarayında görev yapmış alim ve memurlardan Ebu'l-Kasım Ubeydullah İbni Abdullah İbni Hordad Beh, Abbasilerin kontrolü altındaki toprakların coğrafyası, siyasi ve ekonomik yapısı hakkında kapsamlı ve doğru bir tablo sunan bu değerli eseri kaleme almıştır. Bu kitap sadece Arap dilindeki en eski coğrafya kaynaklardan biri olarak kabul edilmekle kalmıyor, aynı zamanda İslam medeniyetinin kalbinde Fars Denizi adının sürekliliğinin canlı ve güvenilir bir belgesi olarak da değerlendiriliyor. Ülkelerin idari mekanizmalarını ve ticaret yollarını çok iyi bilen İbni Hordad Beh, İran bölgelerini anlatırken hiçbir açıklama yapmadan ve tereddüt etmeden Fars Denizi'nden söz eder. O kadar doğal ve aşikar ki sanki apaçık bir isim söylüyormuş gibi gerekçelendirmeye gerek duymuyor. Kitabın bir bölümünde özel bir kesinlik ve kesin bir dille şöyle yazıyor. Fars'ta 5 küre, şehir, şehristan, nahiye anlamında var. İstahar, Sabur, Erdeşir Hure, Darab Gerd, Errican ve Fasa. Bu toprakların alanı 155 fersah ile 150 fersahtır. Perslerin toplam haraç miktarı 33 milyon dirhem olarak belirlendi. İbni Hordad Bey bu istatistik ve idari bilgileri sunmanın yanı sıra denizi tasvir ederken aynı sadeliği ve açıklığı korur ve Fars Denizi'nden söz eder. Anlamını ve bu ismini veriliş sebebini açıklamadan. Fars Körfezi adının şehirlerle ve idari terimlerle doğal olarak ilişkilendirilmesi ve yakınlığı, Abbasiler dönemi medeni yapısında bu ismin gerçekliğinin ve kabul edilebilirliğinin kanıtıdır. Diğer coğrafi ve ekonomik unsurlar gibi uzun zamandır net ve tartışmasız bir konuma sahip olan bir isim. İbni Hordad Beh kitabının başka bir yerinde Fars Körfezi'nin doğal özelliklerinin kesin ve nesnel bir tanımını sunmaktadır. Fars Denizi yılda iki kez hariç, mehtaplı gecelerde gelgiti olmayan büyük bir denizdir diye yazıyor. Bu tanımlama soyut fikirlerden değil, güvenilir saha gözlemleri ve raporlarından elde edilen bir sonuçtur. Bu durum, yazarın bu bölgenin coğrafyası ve doğasıyla doğrudan ve bilinçli bir bağ kurduğunu, yalnızca haritalara veya duyumlara dayanmadığını göstermektedir. İbni Hordad Beh'in eserinde dikkat çeken husus, bu denize neden Fars adının verildiğine dair herhangi bir açıklama yapma gereğinin olmamasıdır. Pek çok çağdaş yazar gibi o da Fars Denizi adını bir milliyet veya etnik ön yargı açısından değil, İslam dünyasının coğrafi sisteminin doğal bir parçası olarak kullanmaktadır. Böylece ilk İslam coğrafya belgesinde Fars Denizi adı haraç, fersang, kure gibi teknik ve idari terimlerle birlikte yer almıştır. İstahr ve sabur gibi şehirlerle birlikte sayılar ve sınırlar arasında yer alan ve bölgenin tarihi hafızasında yer eden bir isim. Bu süreklilik, Fars Körfezi'nin sadece tarihi kimliğinin bir göstergesi değil, aynı zamanda bu ismin İslam kültür ve medeniyetindeki istikrarlı ve kabul görmüş yerinin de bir kanıtıdır. Bağdadi kitabı olarak bilinen Hicri 3. asır düşünürü ve Abbasilerin katibi Kudame bin Cafer de bundan yaklaşık 1200 yıl önce Hicri 266 yılında kaleme aldığı El-Hareç adlı eserinde Fars Körfezi'ni tarihi veya edebi bir terim olarak değil, halifelik sarayının kalbinde yaşayan canlı bir terim olarak kaydetmektedir. Eser, Abbasiler döneminin İslam dünyasının ekonomisini ve siyasi coğrafyasını sistematik ve tutarlı bir şekilde ortaya koyan ilk resmi metinleri arasında yer almaktadır. Bu eserde tablolar, raporlar ve mali bölünmeler arasında sık sık Fars Denizi'nin adı karşımıza çıkmaktadır. Metinde herhangi bir yoruma veya tarihsel referansa gerek duyulmadan, doğrudan ve açık bir şekilde görünen, kenar boşluğu olmayan bir isim. Sanki o dönemde her dinleyici ve okuyucu bu cümleyi tartışılmaz bir gerçek olarak biliyordu. Aslen Hristiyan olan ve Abbasi halifesi Müktefi Billah'a hizmet eden Kudeme, İslam'a döndüğünde Dicle Nehri'nin seyrini ve karayı denize bağlamadaki rolünü kesin bir şekilde tarif ederken, Güney İran'ın sularına Fars Körfezi adını vermiş ve şöyle yazmıştır. Dicle Nehri Bağdat şehrinden geçer, sonra Vasit'ten geçer ve Batayeh'e akar. Batayeh'ten ayrıldıktan sonra iki kola ayrılır. Bir kolu Fars'tan, diğer kolu da Mader bölgesinden geçer. Sonra ikisi birleşerek Fars Denizi'ne akar. Bu referans, bölgenin coğrafi yapısı hakkındaki kesin bilgisini kanıtlamakla kalmaz, aynı zamanda Fars Körfezi'nin o dönemdeki ekonomik zincirdeki hayati konumunu da ortaya koyar. Kalemi Fars eyaletine geldiğinde bu bölgenin iç coğrafyasını, kıyılarını, limanlarını eksiksiz bir şekilde çizer. Errecan ve İstahr'dan başlayarak Mehruban, Teveç ve Siraf'a kadar uzanan limanlar Abbasi ticaret ağının ve sarayının birer düğüm noktasını Fars Denizi'ne bağlıyordu. Burada dikkat çeken nokta bu bölgelerin sadece kesin olarak belirtilmesi değil, aynı zamanda bu bölgelerin Fars Denizi ile doğal olarak ilişkilendirilmesidir. Kudeme metninde Abbasiler döneminin mali hesaplarının tam merkezinde yer alan deniz. Kudeme'nin İran'ın gelirinin 24 bin dirhem olduğunu söylemesi, okuyucunun Fars Körfezi'nin uzak bir göl olmadığını, bilakis İslam halifeliğinin başlıca zenginlik yollarından biri olduğunu anlamasını sağlar. Bu su yolu, ticaret gemilerinin geçiş yolu olduğu kadar halifeliğinin mali ağının da önemli bir parçasıydı. Ancak Kudeme rivayetinde önemli olan husus, Abbasiler dönemindeki ticaretteki etkili önemine rağmen Fars Denizi adının kullanılımındaki sadelik ve kesinliktir. Bu su kütlesinin neden böyle bir isme sahip olduğunu hiçbir zaman açıklamıyor. Ona göre bu isim o dönemde o kadar açıktır ki herhangi bir açıklamaya ihtiyaç yoktur. Fars Denizi tıpkı Bağdat ismi ve Dicle gibi İslam medeniyetinin coğrafyasının doğal bir parçasıdır. Efsanevi bir söz değil, milliyetçi bir unvan değil, döneminin dilinde ve zihninde güncel bir gerçekliktir. Dolayısıyla resmi belgelerde, haraç defterlerinde, hilafet memurlarının hatıralarında Fars Körfezi sadece var olmakla kalmamış, aynı zamanda sınırların belirlenmesinde, gelirlerin değerlendirilmesinde, mali politikaların düzenlenmesinde de bir ölçüt olmuştur. Bu da Fars Körfezi'nin İslam medeniyeti bağlamındaki köklü konumunun yadsınamaz bir delilidir. Yüzyıllar sonra bile hala metinlerde, haritalarda ve tarihi hafızalarda yer alan bir yer. Hicri 3. yüzyılın sonlarında, Hicri 5. yüzyılın sonlarına kadar süren İslam medeniyetinin altın çağı sırasında Bağdat, Cündişapur, Nişapur ve Siraf gibi şehirler ilim, kültür ve ticaretin parlak merkezleri iken denizler de bilim ve medeniyetin dili haline gelmişti. Bu dönemde Fars Körfezi yalnızca haritalarda değil, aynı zamanda Müslüman yazar ve coğrafyacıların eserlerinde de canlı ve yankı uyandıran bir yer tutuyordu. İranlı kimliğinden gelen ismi, İslam dünyasının binlerce yıllık tarihinde yaygın olarak kullanılmıştır. Yoruma gerek yok çünkü bu tartışılmaz bir gerçektir. Bu dönemde denizi büyük bir titizlikle ve saygıyla kayda geçiren ilk kişilerden biri de İbn Caiz Yakubi'dir. Hicri 3. yüzyılda yaşamış, Hicri 292 civarında hayata veda eden tarihçi ve coğrafyacı. İlki önemli eseri olan Tarihi Yakubi ve Elbela'dan da Fars Denizi'nden sık sık söz eder. Ancak onun bu tasvirini öne çıkaran şey bu denizin durumuna ilişkin kesin ve pratik bakış açısıdır. Abbasiler döneminde deniz yollarının özellikle Çin ve Hindistan ile yapılan ticaretin ekonomide önemli bir rol oynadığı bir dönemde Yakubi bu yolun başlangıcını açık bir şekilde ortaya koyar ve Yakubi Tarihi adlı eserinde şöyle yazar. Çin geniş bir ülkedir ve Çin'e deniz yoluyla gitmek isteyen herkes her birinin kendine özgür rengi, kokusu, balığı ve rüzgarı olan yedi denizi geçmek zorundadır. Bir sonraki deniz hariç. İlki Siraf'tan gemiyle geçilmesi gereken Pers denizidir. Ve sonuncusu Kafatası'nın ucudur. Bu deniz küçüktür ve deniz kabuğu avlamak için yerler vardır. Hatta bazı bölümlerin küçük olması ve istiridye lekelerinin bulunması gibi özelliklerden bile bahsediyor. Raporunun salt bir anlatı olmadığını, daha çok saha bilgisi ve coğrafi farkındalıktan kaynaklandığını gösteren noktalar. Yakubi'nin zihninde Fars Denizi sadece bir isim değil, aynı zamanda İslam dünyasının doğuya açılan kapısıydı. Medeniyetler arasında kültür, mal ve fikirlerin taşındığı bir otoyol. Ancak Yakubi yalnız değildi. Aynı zamanda El-Buldan adlı eserin yazarı İbni Fakih Hamedani kısa ama derin bir bölümde Fars Denizi'nin başka bir resmini çizer. Doğaya analitik ve felsefi açıdan bakan bu kişi bu denizi Hint Okyanusu'nun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir ve şöyle yazar. Biliniz ki Fars Denizi ile Hint Denizi doğal bağlantıları sebebiyle aslında tek bir denizdir. Ve bu bağlantı sadece coğrafi düzeyde kalmıyor. İbn Fakih düşündürücü bir hamle ile haritacılık bilgisini Kur'an kavramlarıyla birleştiriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Rahman suresinin 19. ve 20. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Ve sonra bunu şöyle yorumluyor. Bu iki denizden biri Fars Denizi, diğeri de Roma Denizi'dir. Bu görüşe göre Fars Denizi doğal kutsallığın ve ilahi belgenin simgesi haline gelir. Doğuda parlayan deniz, coğrafyayı ifade ettiği kadar aynı zamanda Kur'ani anlamının da bir tecellisidir. Bu yaklaşım yenilikçi olduğu kadar İslam dünyasının bilim, din ve doğa arasında iç içe geçmişliği olan derin inancının da bir yansımasıdır. Ve bu yorum sadece İbn Fakih'in zihninde kalmıyor. Birkaç asır sonra Hicri 7. asrın meşhur alimlerinden Şahabeddin Ahmed bin Abdülvehhab el-Nüveyri eserinde bu görüşü genişletmiştir. Antik kaynaklara dayanarak iki körfezin ayrıldığı büyük bir denizden söz eder. Biri batıda Roma Denizi, diğeri doğuda Çin Denizi, Hint Denizi, Fars Denizi, Yemen Denizi ve Habeş Denizi'ni içerir. Ve sonra şunu ekliyor. Bu ikisi Allah'ın Kur'an'da, aralarında bir engel vardır, birbirine karışmazlar dediği denizlerdir. Nüveyri'ye göre Fars Denizi yalnızca karasal coğrafyanın bir parçası değil, göksel anlamlar içinden akan bir akarsudur. Adı Kur'an tefsirinde, hilafetin idari teşkilatında, denizcilik raporlarında ve Müslüman coğrafyacıların haritalarında sağlam bir şekilde yer almaktadır. Böylece ilim, din ve hikmet arasında Fars Denizi yeniden yerini alır. Sadece kitaplardaki bir kelimeyle değil, İslam medeniyetinin bağrına kazılmış bir kimlikle. Ne silinmiş, ne çarpıtılmış, ne de şüpheye düşülmüş bir isim. Yakubi'den Nüveyri'ye, ilk asırlardan orta çağlara kadar herkes bu su yoluna, kendilerinden öncekilerin bildiği isimle Fars Denizi diyor. Sonsuza dek Fars Körfezi podcastinin dostları ve daimi arkadaşları. Bu bölümde İslam döneminin otantik metinleri ve birinci elden belgeleri arasında bir yolculuğa çıktık. Ve birlikte Fars Denizi adının haritalarda, nüfus kayıtlarında ve önemli coğrafyacıların eserlerinde büyük İslam devletlerinin yüreğine nasıl tereddütsüz kazındığını gördük. İbni Hordad Beh ve Kudame İbni Cafer'in ayrıntılı rivayetlerinden Yakubi ve İbni Fakih'in canlı rivayetlerine kadar bu su kütlesinin coğrafyanın ötesinde İran ve İslam dünyasının kimliğinin ve tarihi devamlılığının bir nişanesi olduğunu duyduk. Hükümetler değişse de, zaman geçse de, özgünlüğünü yitirmeyen, tarihin göğsünde bir mücevher gibi parlayan bir isim. Ama unutmayalım, bu yolun sonu değil. İşte tam da zorlu bir yolun ortasındayız. Önümüzdeki yolculukta hala anlatılmamış çok sayıda hikaye ve belge var. Bu denizin dalgaları kıyıya vurmaya devam ettikçe bizim hikayemiz de devam edecektir. Yeni belgelerle, yeni keşiflerle, her biri dünyanın en İran denizinin kimlik kartında bir sayfa daha olan hikayeler. Geride bıraktığımız Fars Körfezi'nin yolunun sadece bir kesiti. Önümüzde ise keşif ve gerçeklerle dolu parlak ufuklar vardır. O halde bizi dinlemeye devam edin ve gelecek bölümleri kaçırmayın. Zira Fars Körfezi isminin macera dolu öyküsü, duyulması yeni ve şaşırtıcı bir yolculuk olacak, anlatılmamış pek çok hikayeyi barındırıyor. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir /tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a giden yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün önceki sohbetimizin devamında Kıyamet suresinin 16 ile 30. ayetlerinin meal ve sade yorumlarına değineceğiz. Sohbetimize Kıyamet Suresinin 16 ile 19. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'cele bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana. Feizâ qara'nâhu fettebi' Kur'ana.
Ey Muhammed! Onu, vahyi, çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir.
Ya daimel fadli alel beriyye. Ya daimel fadli alel beriyye. Ya basital yedeyni bil akliyye. Ya sahibel mevahibis
Bu ayetler kıyametle ilgili ayetlerin arasında parantez cümleleri gibi gelmiş ve önceki ve sonraki ayetlerle bir bağlantısı yoktur. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail vahiy ayetlerini kendisine indirirken Cebrail ile birlikte o ayetleri tekrar ediyor ve ayetleri okumakta acele ediyordu. Bu nedenle ilahi emir geldi ki, ey Resulümüz, ayetleri alırken acele etme ve Cebrail'in ayetleri tam olarak sana indirmesine izin ver. O zaman onu oku ve insanlara tilavet et. Ayetleri unutacağından endişelenme. Çünkü biz onu sürekli ve kesintisiz bir şekilde kalbinde koruyacağız. Acele etme, zira onlardan bir şey kaçırmayacaksın ki ayetlerin nazil olmasından önce onları okuyorsun. Devamında ayetler şu noktayı vurguluyor. Ayetlerin indirilmesi ve toplanması bizim sorumluluğumuzda olduğu gibi anlamlarının açıklanması ve detaylandırılması da bizim sorumluluğumuzdur. Böylece insanlar onu Resulullah'ın sözleriyle karıştıramazlar. Ve onu insanın sözü sanmazlar. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Kur'an-ı Kerim her türlü tahrif ve değişiklikten korunmuştur. Ve Allah ayetlerin toplanmasını ve korunmasını garanti etmiştir. Kur'an'ın kelimeleri Allah tarafından indirilmiştir ve Resulullah'ın ayetlerin kelimelerini seçmede hiçbir rolü yoktur. Sadece ayetlerin kelimeleri değil, ayetlerin sırları ve gerçekleri de Allah tarafından Resulullah'ın kalbine indirilmiştir ve açıklanmıştır. Şimdi Kıyamet Suresinin 20 ila 25. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
Kellâ bel tuhibbûnel âcile ve tezerûnel âhire. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul harrim.
Bu ayetler kıyamet konusuna geri dönüyor ve başlangıçta ahireti inkar etmenin bir başka sebebini işaret ederek şöyle buyuruyor. Dünyaya, onun debdebelerini ve süslerine aşırı bağlılık, bazı insanların ahireti terk edip dünyaya yapışmasına neden olmuştur. Onlar kendi heva ve heveslerine ulaşmak için kayıtsız şartsız özgürlüklerin peşindedirler. Bu yüzden ahireti inkar ederler. Böylece kendi nefsani arzularına ve isteklerine kolayca ulaşabilirler. Ayetlerin devamı kıyamette iyilerin ve kötülerin durumunu tasvir ediyor ve şöyle buyuruyor. İyilerin yüzleri neşeli ve gülümserdir. Yüzlerinde beliren özel neşe ve canlılık nimet bolluğundandır. Onlar ilahi lütuf ve rahmete bakarlar. Onlar dünyevi perdeler olmadan ilahi kemal ve güzelliğe hayran kalırlar ve tarif edilemez bir zevk yaşarlar. Buna karşılık kötü işleri nedeniyle asık suratlı ve çatık kaşlı bir grup vardır. Azabın belirtilerini gördüklerinde ve amel defterlerini iyiliklerden boş ve kötülüklerle dolu gördüklerinde çok üzülür ve kederlenirler ve yüzlerini asarlar. Çünkü kendilerini nasıl zorlu ve ezici bir azap ve cezanın beklediğini bilirler. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Dünyaya sahip olmak ve nimetlerinden faydalanmak kötü değildir. Asıl kötü ve çirkin olan ahireti unutturacak şekilde dünyaya aşırı bağlılıktır. İnsanın dünyadaki ömrü kısa ve geçicidir. Ahirette elimiz boş kalmaması için kendimizi dünyaya satmamaya dikkat edelim. Dünyada ve hayatın tüm işlerinde Allah'a yönelen ve Allah'tan başkasını görmeyenler, cennette de cennet nimetleri gözlerini doyurmaz ve sadece ilahi lütuf ve rahmete bakarlar. Sohbetimizin devamında Kıyamet Suresinin 26 ile 30. ayetlerin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Kellâ izâ belagati t-terâkî ve kîle men râk ve zannâ ennehu l-firâk ve l-teffeti s-sâku bis-sâk ilâ rabbike yevme izin il-mesâk.
Hayır, can boğaza dayandı, kimdir bunu iyi edecek denildi, bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
Bu ayetler kıyameti inkar edenlerin can çekişme anlarına işaret ederek şöyle buyuruyor. Onlar ölüm gelip can çekişir halde olana kadar ölümden sonraki aleme iman etmezler. O zaman dünyevi perdeler kalkar ve başka bir aleme girdiklerini, yaptıklarından hesap vermek zorunda olduklarını görürler. Çevrelerindekilerin endişeli ve telaşlı bir şekilde onları ölümden kurtarmanın bir yolunu aradıklarını görürler. Ancak iş işten geçmiştir. Kimse onları ölümden kurtaramaz ve doktorların da bir faydası olmaz. Bu sırada dünyaya dönmekten ümitlerini keserler. Akraba ve dostlarından ayrılma zamanının geldiğini anlarlar ve kıyamet gününde adalet divanında hazır bulunup işlerine bakılması için onları Allah'a döndürürler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden açıkça anlaşılıyor ki ölüm anı insan için zordur. Çünkü bu dünyadan başka bir dünyaya geçiş anıdır. Yani insanın cenin aleminden dünya alemine geçişi nasıl acı ve ızdırapla doluysa, başka bir aleme geçişi de doğal olarak böyle olacaktır. Elbette bu durum imansızlar ve dünyaya aşırı bağlılığı olanlar için daha zor ve korkunçtur. Bu ayetlerde bizlere kısaca şunları öğretiyor. İnsanın hayatı ve ölümü Allah'ın elindedir ve hiç kimse bir insanı ölümden kurtaramaz. Ölüm anı insanın malından, evlatlarından, akrabalarından ve diğer bağlılıklarından ayrılma ve uzaklaşma anıdır. Bu nedenle dünyaya aşırı bağlılığı olanlar için ölüm ve dünyadan ayrılmak daha zor ve daha ağırdır. Ölüm, insanın işinin sonu değildir. Aksine onun aslına, yani Allah'a dönüşüdür. Değerli dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Kıyamet Suresi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere Paris İklim Anlaşması küresel ısınma ile ilgili uluslararası bir anlaşma olarak su sorununun iklim değişikliğinin bir diğer sonucu olduğu hakkında uyarıda bulunuyor. Geçen programlarda su sorunu ile ilgili olarak dünyadaki endişeler hakkında bazı konulara değindik. Fakat gelecek birkaç bölümde insanın bu sorunun üstesinden gelmesi için hala bazı umutların olduğuna değineceğiz. Zira su sorunu ile mücadele ve yeni su kaynaklarına ulaşma konusunda hala bazı çözüm yolları vardır. Büyük ölçekte deniz suyunu tuzdan arındırmak veya tatlı su üretmek, okyanus sularını özel arıtma tesislerine taşıyarak kullanıma hazırlayan metottur.
Amerika Jeoloji Kurumu'nun raporuna göre 2002-2015 yılları arasında dünyanın 120 ülkesinde yaklaşık 12.500 tuzdan arındırma tesisi günlük 14 milyon metreküp tatlı su üretmiştir. Bu miktar aslında dünyada kullanılan tatlı suyun %1'inden daha azdır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Cezayir tuzdan arındırma tesislerine en çok ihtiyaç duyan ülkelerdir. Buna karşı gelişmiş ülkeler arasında Amerika en fazla tuzdan arındırma tesisleri kullanan ülkedir ve en çok arıtma tesisi de Kaliforniya ve Florida'nın bir bölümünde kullanılıyor. Peki Araştırma Merkezi tarafından yapılan pazarlama incelemelerine göre 2010 yılında tuzdan arındırma sektörüne yapılan yatırım 8 milyar dolar iken 2016 yılında 6,16 milyar dolara yükselmiştir. Bu bağlamda yapılan güçlü tahminler ise Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın yakın bir gelecekte deniz suyunu tuzdan arındırma tesislerinin en büyük kullanıcı ülkeler ve hatta kutbuna dönüşeceğini gösteriyor.
Fakat tuzdan arındırma tesislerinin en büyük ve en önemli sorunlarından biri fazla enerji tüketmesidir. Bu yüzden masrafları da fazladır ve dolayısıyla kesin olan büyük miktarda sera gazları salınarak iklim değişikliğindeki mevcut sürece hız kazandıracaktır. Bu yüzden birçok uzman ve çevre aktivistleri bu gibi muazzam tesislere ve fabrikalara tepki gösteriyorlar. Fakat bu arada Birleşik Arap Emirlikleri 2011 yılında güneş sistemiyle çalışan yeni bir tuzdan arındırma tesisini kullanmaya başladı. Bu sistem daha ucuz olmanın yanı sıra çevreye daha az zarar veriyor. Başka bir ifadeyle daha yeşildir. Halihazırda Kaliforniya'da WaterFX startup'ı da güneş enerjisiyle çalışan bir başka tuzdan arındırma sistemi yapmıştır ve bu yöntemde ileriye doğru bir adım sayılıyor. Tuzdan arındırma metotları arasında iyon değişimi, elektrodiyaliz, buhar kompresyonlu damıtma, güneş buharlaştırması, çok etkili damıtma, buhar sıkıştırma prosesi, ters osmoz, çok kademeli ani damıtma yöntemlerine değinebiliriz. Fakat bu arada ters osmoz yöntemi daha çok evler ve iş yerleri için kullanılıyor. Ters osmoz yönteminde elektrik enerjisi ve damıtma sistemlerinde de ısı enerjisi kullanılıyor. Bu arada bazı hibrit enerji santralleri ise her iki yöntemi kullanıyor.
Tahran Radyosu.
Dünyada tuzdan arındırma tesislerinin birçoğu enerji temini yönünde fosil yakıtlar kullanıyor. Fakat fosil enerjisi yerine nükleer enerjinin kullanımı daha iyi olur. Küçük modüler reaktörler bunun için çok idealdir. Zira hiç sera gazı üretmeden hem elektrik ve hem ısı enerjisi üretiyor. Halihazırda dünya çapında çalışmakta olan binlerce tuzdan arındırma tesislerinden sadece 15'i nükleer enerji kullanıyor. Nükleer enerjiyle çalışan deniz kuvvetleri gemileri de deniz suyundan tuzun arındırılması için aynı enerjiyi kullanıyor. Küçük modüler reaktörlerden NuScale, daha küçük elektrik şebekesine ve daha kısıtlı altyapılara sahip mekanlara yeni su ve elektrik kapasiteleri daha küçük ölçeklerde sahip olma imkanı veriyor. Ayrıca ülkeleri de ihtiyaç duyulan çeşitli bölgelerde bu sistemi kurma olanağı veriyor.
Su sorununun giderilmesindeki bir diğer yöntem ise hava nemi ile su üretimidir. Hava nemi ile su üretimi havada bulunan nemin soğutulduktan sonra faz değiştirerek sıvı haline dönüşülmesiyle elde edilen suyun toplanmasıdır. Genel olarak buzdolapları ile aynı mantıkta çalışan makineler tarafında yapılır. Bir gazın basınç altında ısınması ve daha sonra hacmi genişletilerek soğutulması prensibine dayanır. Soğuyan bir yüzey termodinamik yasaları gereği ısı alır. Eğer bu yüzeyi nem ile karşılaştırırsanız bu durumda havanın neminin ısısını alacaktır. Böylece nem soğuyacak ve sıvılaşacaktır. Bu aşamadan sonra sıvılaşmış suyu bir kapta biriktirdiğinizde havanın nemiyle su üretmiş olursunuz. Bu işlemi günlük yaşantımızda da görebileceğimiz en basit aletler klimalardır. klimalar çalışmaları sırasında oluşturdukları suyu bu şekilde üretirler. Bu yöntemde kullanılan her panel günde 150 ila 750 litre tatlı su üretebilir. Böylece kurulan muazzam paneller veya kafesler tıpkı Namibya'da bulunan karanlık böceği gibi davranır, havadaki rutubet ve nemi yakalıyor. Bu yöntem son 10 yıllarda Latin Amerika'da da And dağlarında kullanıldı ve yağış oranı az olan kentlere su temin etti. Bu yöntem hatta daha kuru bölgelerde, örneğin Şili'de, Atacama çölünde de denendi.
Söz konusu teknoloji son yıllarda daha da gelişti ve Kanadalı bir firma ise söz konusu panelleri dünyanın bazı kuru ve rutubetli bölgelerinde kurmaya çalışıyor. Columbia Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarına göre havadaki rutubetten su toplamak için 2 ila 100 panel kullanılıyor. Fakat bölgenin bulunduğu şartlara göre her panel günlük 150 ila 750 litre tatlı suyu nemli ve sisli dönemlerde depolayarak istihraç edebiliyor. Bu yöntemle toplanan ve elde edilen su ise sağlıklı su ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü WHO standartlarına uygundur. Bu arada yapılan araştırmalar sonucu aynı işlemin güneş enerjisi panelleri tarafından da yapılması sağlandı. Böylece herhangi bir binanın üzerinde kurulabilen standart panelleriyle güneş enerjisi toplamak yerine güneş ışınlarını kullanarak suyu havadan çekebiliyor. Her güneş paneli günde 10 litreye kadar su çekme potansiyeline sahip. Diğer yandan söz konusu sistemlere ilaveten havadan su üretebilen makineler de yapılmıştır. Bu sistemler rutubet ve sis bakımından daha elverişsiz olan bölgelerde kullanılıyor. Bu bağlamda çalışan en büyük firmalardan biri her türlü iklimde çalışabileceğini ispatlamasına rağmen fakat teknolojisini açıklamada çok kapalı çalışıyor ve sistemini kamuoyuna açıklamıyor. Fabrika sorumluları sadece bu yöntemle günlük binlerce galon su üretebildiklerini açıklamakla yetiniyorlar. Onlar büyük makinelerini Haiti ve Suudi Arabistan'da kurmuşlardır. Firmanın temsilcisinin belirttiğine göre bu bölgelerde günlük 600 galon içme suyu üretiliyor.
Bu arada bazı firmalar da tasarlanmış yağmur metodu ile kuraklıkla mücadele edebileceğini savunuyorlar. Söz konusu firmalar iyonlaşma metodu ile 24 kilometre çapında ve doğal yöntemlerle yağış oranını %50 ile %400 arasında artırabileceklerini savunuyorlar. Bu yöntemle kimyasal maddeler veya mevcut bulutlar kullanılmadan üretilen su, tarlaların sulaması veya içme suyu olarak kullanılabilir. Halk arasında suni yağmur olarak bilinen bulut tohumlama metodu ise birçok ülke ve defalarca kullanılan bir yöntemdir. Bulut tohumlama, bulutlardan düşen yağış miktarı veya türünü değiştirmek için havaya çeşitli maddeler yayarak bulut içindeki mikrofiziksel süreçleri değiştirme ve kasıtlı bir hava durumu değiştirme girişimidir. Buradaki asıl amaç yağış miktarını artırmaktır ama bazen havaalanlarında sisi dağıtmak için de kullanılır.
Bu yöntemde bulut, rutubet, ısı ve diğer meteoroloji ve atmosfer şartları sağlanmış olmalıdır. Fakat düzenli olarak bulut tohumlama metodunun kullanılması yağış oranını %5 ile %25 arasında artırabilir. Tabii ki bulutları tohumlama yönteminde tohumlama faktörleri bulutun ısısına göre değişir. Bu süreçte en önemli madde ise gümüş iyotlarıdır. gümüş iyotlarının bulutların kalbine serpilmesiyle bulut sıcaklığı -4 derece santigrada kadar düşürülüyor. Serpilme işlemi ise duman jeneratörleri veya uçaklarla gerçekleşiyor. Tüm bu operasyonlar ve çalışmalar büyük ölçeklerde ve birçok bölgede şimdiye kadar gerçekleşmiştir.
Fakat bu yöntemin de bazı sakıncaları bulunuyor. Örneğin birçok uzman söz konusu yöntemin iklim değişikliklerine sebep olabileceği kanaatindedir. Ayrıca bulutları tohumlama yöntemi yoğun kuraklık dönemlerinde işe yaramıyor. Nevada'da Desert Research Institute'de atmosferik bilim adamı Arlian Hoggins bu bağlamda şöyle diyor. Bulutların az olması nedeniyle bu yöntemle kuru bölgeler için yeteri kadar su üretilemez. Ayrıca bulutların tohumlanması için en yoğun zaman ise yağışlara daha fazla düzeyde ihtiyaç duyulduğu dönemdir. Böylece fazla su kuraklık dönemi için depolanabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Emily Kick şöyle diyor. Kuşkusuz daha mükemmel olmak için uzun bir yolu kat etmem gerekecek. Ancak şunu öğrendim ki hakiki mutluluk ve saadet Allah rızasında yatıyor. Dünyadan elde edilen mutluluk tamamen geçici bir konudur.
Rahman ve Rahim olan Allah'a inanmak her insanın fıtratında var olan bir inançtır. Bilge ve hekim Allah, varlık dünyası üzerinde mutlak sultası ile onu en mükemmel biçimde yaratmış ve yönetmektedir. Bazı insanlar içlerinde var olan Allah'a tapma nidasına cevap vererek bu eşsiz yaradana ibadet eder ve bazıları da yanlış yola saparak başka mahlukları gerçek yaratanın yerine seçerek ona tapmaya başlar. Ancak bazıları da vardır ki esasen Allah'ın varlığına inanmaz ve varlık dünyasının kendiliğinden yaratarak yönetildiğini ve bundan sonra da başka bir dünya olmadığına inanır. Amerikalı genç kadın Emily Crick bu insanlardan biriydi. Fakat sonunda içindeki Allah'ı arayan nidaya müspet cevap verdi.
Bayan Crick Allah'a inanmama duygusunun sebebini şöyle anlatıyor. Ben Katolik bir ailede dünyaya geldim. Gerçi bu aile sözde Katolikti. annem ve babam asla dindar insanlar değildi. Hatta beni vaftiz bile yapmadı. Buna göre eğer siz vaftiz yaptırmadıysanız resmen de Hristiyan sayılmazsınız. Sonuçta ben İslam'dan önce dinsiz ya da ateistim. Gerçekte Emile'nin ailesinin dindar olmaması onu ateistliğe sürükledi. Bu konu ebeveynin neden de çocuklarının inancı üzerinde özellikle çocukluk ve ergenlik çağında ne kadar etkili olduklarını ortaya koyuyor. Amerikalı genç kadın Crick kafasını karıştıran bir takım sorularla karşılaşıyordu. Fakat Allah'ı ve maat ilkesini kabul etmeyenlerin bu sorulara verebilecekleri hiçbir cevap yoktu. Emily Crick bu konuda şöyle diyor. Doğrusu asla özel bir dine inanmak istemiyordum. Yani böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Fakat bir dizi soru sürekli kafamı kurcalıyordu. Örneğin biz neden bu dünyadayız? Hayatımızın amacı nedir? Diyelim şimdi yaşadık, sonra da öldük. Peki öldükten sonra ne olacak, nereye gidiyoruz?
Başta İslam dini olmak üzere ilahi dinlerin bu gibi sorulara ve bunun gibi birçok soruya açık ve net bir şekilde cevap veriyor. Bayan Crick bu ikna edici cevapları İslam'ı asıl kaynaklardan bulma fırsatı buldu. Emily bu konuda şöyle diyor. O zamanlar Hristiyanlık inancı ile hiçbir irtibatım yoktu. Bu yüzden İslam'ı kaynaklara ve kitaplara başvurduğumda bu soruların cevabını buldum. Tüm sorularım için cevap vardı. Böylece ilerledikçe ve sorularımın cevabını buldukça ağlıyordum. Nedenini bilmiyordum ama ağlıyordum. O sıralarda Emily adeta Allahsızlık kurak çölünde susamış vaziyette ilerlerken birden İslam'ın zengin ve değerli marifinin çeşmesine ulaşmış bir insan gibiydi. Karşılığı olmadığını soruların cevabını bulmak ve yaratan hakikatine ulaşmak onu etkilemişti ve bu yüzden sevinç gözyaşları döküyordu.
Peki Emily Crick nasıl Müslüman oldu ve neden bu semavi dine yöneldi? Bu macera Emily lise sona devam ederken başlıyor. Emily macerayı şöyle anlatıyor. Lise sona devam ediyordum. Sınıfta Müslüman olduğunu anladığım bir arkadaş ile tanıştım. Hiçbir özel merak duygusu olmaksızın sadece İslam hakkında bazı şeyleri öğrenmek istedim. O sıralarda Müslümanların karşı cinsle ilişki kurmaları, içki içmeleri ve domuz eti yemeleri yasak olduğunu biliyordum. Bu benim için ilginçti ve daha da önemlisi bu yasağın sebepleriydi.
Emily şöyle devam ediyor. Daha sonra Müslüman arkadaşımın önerisi üzerine mahallemizdeki kitap evine gittim ve İslam hakkında bir kitap satın aldım. Kitabı okumaya başladıktan sonra YouTube sitesinde İslam'la ilgili bazı video klipleri seyretmeye başladım ve Müslümanların haftalık düzenledikleri oturumlara katıldım. Doğal olarak hatta Allah'ın varlığına inanmayan bir insanın bir dini benimsemesi çok zordur. Üstelik eğer bu şahıs Amerika gibi nüfusunun çoğunluğu Hristiyan ise bu daha da zor olur. Bu yüzden Emily İslam hakkında 2-3 yıl araştırma yaptığını belirtiyor. Ancak İslam dini de insanları bu semavi dinin öğretileri üzerinde iyice düşünmeleri ve araştırmalarını istiyor ve ilim ve düşünce ve araştırmaya özel önem veriyor.
Tahran Radyosu.
Emily Crick yavaş yavaş ve içindeki fırtınanın nidasına göre İslam dinine ilgi duymaya başladı. Zira akıl ve mantıkla İslam'ın hakkaniyetini ispat etmek mümkün olduğu gibi bu ilahi din insanın ilahi fıtratı ile de uyumludur. Emily İslam hakkında araştırma yaparken duygularını şöyle beyan ediyor. Sanki İslam'la kendimi daha rahat hissediyorum. İlginçtir ki İslam dinini öğrenmeye başladığımda bu dine inanacağımı asla düşünemiyordum. Fakat bu din acayip bir şekilde doğrudan kalbine yol buldu ve ben de bunun doğru olduğunu hissediyordum.
Emily Creek daha sonra Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin siyerini araştırmaya başladı ve ilginç sonuçlara ulaştı. Emily bu gelişmeyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim çok muhteşem, çok. Peygamber hakkında da bu geçerlidir. Benim yaptığım araştırmalarıma göre peygamber hayal edilebilecek en mükemmel insandır. Bu yüzden İslam dini benden daha iyi bir insan yapacağından emindim. Böylece Bayan Emily Creek Müslüman olmaya karar verdi.
İslam dinini benimseyerek Müslüman olma anı çok önemli ve heyecanlı bir andır. Emily bu anı ve yaşadığı şevk ve heyecanı şöyle anlatıyor. Bizim evimizden bir saat uzakta bir cami var. Caminin cemaat imamı babamın arkadaşlarındandı. Camiye gittik. O anı anlatmak gerçekten çok zor. Herkes durmuş benim şehadetleri dile getirmemi bekliyordu. Ben de durmuş bekliyordum. Araştırmalarımda şehadetlerin ne olduğunu ve ne söylemem gerektiğini biliyordum. Ama sesim titriyordu ve şehadetleri söylerken nedendir bilmem ama ağlıyordum. Sanki zaman o anda durmuştu. Tören bittiğinde sanki omuzumdan ağır bir yük kaldırılmıştı. Daha sonra orada duran bayanlar beni kucakladı ve tebrik etti. Onlar da ağlıyordu.
İslam dinine yönelik gerçek iman, insanı bu dinin tüm ahkamını ve kurallarını büyük bir şevk ve istekle kabul etmeye yöneltir. Zira insan bu öğretilerin insan için bazı kısıtlamaları getirmesine karşın Rahman ve Rahim olan Allah tarafından belirlendiğini ve mutlaka faydaları olduğuna inanır. Emily de Müslüman olmadan önce her ameli kendisi için caiz ve özgür sayan biriydi. Fakat Müslüman olduktan sonra bazı kısıtlamaları kabul etti.
Emily bu kısıtlamaların hakkında şöyle diyor, ben bu kısıtlamaları kabul ediyorum zira bu kısıtlamaların bizim için faydaları olduğunu biliyorum. Eğer Allah-u Teala bu iş kötü yapmayın diyorsa ve eğer bu iş iyi yapın diyorsa hiç kuşku duymayın ve bilin ki bu talime itaat etmekle asla zarara uğramayız, bilakis faydası da olur. Ben bu talime yakin ediyorum. Bayan Creek'in bu istidlali kullarının hayır ve maslahatını isteyen Allah-u Teala'ya derin imanının işaretidir.
Emily Creek Batı'da ve özellikle Amerika'da İslamofobiya meselesini şiddetle eleştiriyor ve Müslümanlara karşı kötümserlikten Batı medyasını sorumlu tutuyor. Emily, eğer insanlar biraz bile İslam dinini tanıyacak olursa bu gibi sahte propagandalara kanmayacaklarını belirterek şöyle diyor. Maalesef İslamofobiya Amerika'da normal bir durum gibi karşılanıyor. Amerikan medyası insanların zihninde İslam'dan kötü ve hatta şeytani bir imaj yaratmaya çalışıyor. Doğal olarak başta İslam olmak üzere dinleri tanımayan insanlar da bu gibi propagandalara inanıyor. Bu tür olumsuz propagandalar başta ırkçılar olmak üzere sıradan insanların İslam ve Müslümanlara karşı tavır koymalarına yol açıyor. Irkçılar zaten Müslümanları sevmiyor ve bu yüzden onlardan İslam hakkında hiç soru sormuyor.
Amerika'ya yeni Müslüman bayan Emily Crick şimdi inandığı dini savunmayı ve insanları bu din hakkında bilgilendirmeyi bir görev ve sorumluluk olarak görüyor. Emily bu konuda şöyle diyor: "Şimdi bu şartlarda bizim gayrimüslimlere karşı sorumluluğumuz daha da ağır oluyor. Çünkü onlara televizyonlarda ve medyada gördükleri şeylerin biz Müslümanlarla ilgisi olmadığını göstermek zorundayız."
Uzun yıllar dinsizlikle ve ateist olarak yaşayan Bayan Emily Crick, şimdi Allah'a inanıyor ve İslam dinini benimseyerek bir Müslüman olarak yaşıyor. Peki ama Bayan Emily Müslüman olduktan sonra kazanımları neler oldu? Emily bu konuda şöyle diyor: "Ben Müslüman olduktan sonra çok önemli bir şeyi kazandım. Huzur. Müslüman olduktan sonra tüm kaygılarım ve depresyonlarım giderildi ve yerine mutluluk ve kanaat aldı. Tabii tüm bunlar bir günde olmadı ve zamanla gerçekleşti."
Gerçekte Bayan Emily Crick'in kavuştuğu bu huzur Kur'an-ı Kerim ayetinin bir nevi tefsiridir. Ayet Allah'ı anarak gönülleriniz huzura kavuşur diye buyurur. Ancak Bayan Emily bununla da yetinmediğine ve İslam dinine buyurduğu üzere daha da mükemmel biri olmak istediğini belirterek şöyle diyor: "Kuşkusuz daha mükemmel olmak için uzun bir yolu kat etme gerekecek. Ancak şunu öğrendim ki hakiki mutluluk ve saadet Allah rızasında yatıyor. Dünyadan elde edilen mutluluk tamamen geçici bir konudur."
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız İman Nuru adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.